Ayrım 14.
Fransa'da hala Prusyalılar vardı. Delalo ünlü bir kişiydi. Plenye'nin, Carbonon'un, Tolero'nun önce ellerini sonra da başını kesmekle meşrutiyet kendini kabul ettiriyordu. Başmabeyinci Talleyrand Prensi ile Maliye Bakanı Rahip Louis birbirlerine kahinlerin gülüşüyle bakıyorlardı. Her ikisi de 14 Temmuz 1790'da Mart manevralarında federasyonun ayinini yönetmişlerdi. Talleyrand ayinde psikopos sıfatıyla, Louis de diakos olarak bulunmuştu. 1817'de bu aynı manevra alanının yan yollarında, yağmur altında yatan, otlar içinde çürüyen, mavi boyalı, yaldızı gitmiş kartallarla, arılarla süslü, büyük yuvarlak tahta direkler görünüyordu. Bunlar 2 yıl önce Mayıs manevralarında imparatorun kürsüsünü destekleyen sütunlardı. Yer yer Avusturyalı askerlerin Gros Canyon civarında kurdukları karargahın ateş yanıklarıyla kararmıştı. Bu sütunların 2-3 tanesi bu karargah ateşlerinde yanmış, Kaiserlihlerin iri ellerini ısıtmıştı. Mayıs manevralarının dikkati çeken yönü şudur ki Haziran ayında Mart manevraları alanında yapıldı. Bu 1817 yılında iki şey halk arasında pek tutuluyordu. Voltaire tarzı koltukla anayasalı tütün tabakası. Paris'teki en yeni heyecan kardeşinin kafasını kesip çiçek pazarındaki havuza atan Dotun'un cinayetiydi. Donanma Bakanlığı'nda Şammare'ye yüz karası, Jericho'ya şeref getirecek olan şu uğursuz Medüs fırkateyni hakkında araştırma açılmıştı. Albay Self Süleyman Paşa olmak üzere Mısır'a gidiyordu. La Harpe sokağındaki Term Sarayı bir fıçıcı dükkanı olmuştu. Cluny sokağının 8 köşeli kulesinin tahta boşunda 16. Louis devrinde donanma astronomu Messier'in rasathanesi olan tahta kulübe hala yerindeydi. Dura düşesi X tarafından gök mavisi satenle döşenmiş küçük salonunda 3-4 dostuna daha basılmamış olan Oreca'yı okuyordu. Louvre'daki neyleri kazıyorlardı. Austerlitz Köprüsü adından feragat ediyor, Kral Bahçesi Köprüsü adını alıyordu. Böylece çifte bir bilmece hem Austerlitz Köprüsü'nü hem de bitki bahçesini başka bir biçime sokuyordu. Kuruntulu 18. Louis'nin tırnağıyla Horatius'un köşelerine imparator olan kahramanlarla veliaht olan nalıncıları yorumlarken iki derdi vardı. Napolyon'la Mathurin Bruno. Fransız Akademisi ödül konusu olarak şunu vermişti. Bilimin getirdiği mutluluk. Bay Bellard resmen belagat sahibiydi. Onun gölgesinde Paul Louis Courier'nin alaylarına hedef olmaya aday, ilerinin Broe savcısı yetişiyordu. Arlencor diye anılacak sahte Marchangi ortaya çıkmadan önce, Marchangi diye anılan bir sahte Chateaubriand vardı. Claire Dalp ile Malek Adel şaheserdiler. Madame Cotten, devrin en önemli yazarı ilan edilmişti. Enstitü, akademi üyesi Napolyon Bonaparte'ın adını listesinden silinmesine göz yumuyordu. Bir şahane ferman, Angulem'i deniz okulu yapıyordu. Çünkü Angulem dükü büyük bir amiral olduğundan, Angulem şehrinin bir limanın bütün imtiyazlarına hakkı vardı. Yoksa kralcı fikirlere aykırı davranılmış olurdu. Bakanlar Kurulu'nda Franconi'nin duvar ilanlarını süsleyen, sokak serserilerini üşüştüren, ip cambazlarını gösteren resimlere göz yumulup yumulmayacağı konusu tartışılıyordu. Agnes'in yazarı, yanağında et beni olan dört köşe suratlı Bay Paer, V. Levesque sokağında Sassenay Markizi'nin samimi küçük konserlerini yönetiyordu. Güftesini Edmond Gera'nın yazdığı Saint-Avel keşişini bütün kızlar söylüyordu. Sarı cüce de aynı oluyordu. İmparatordan yana olan Lamblin kıraathanesi Bourbonlardan yana Valois kıraathanesine karşı cephe almıştı. Louvel'in daha şimdiden gölgelerin derinliğinden baktığı Berry Dük'ü Sicilyalı bir prensesle evlendirilmişti. Bir yıl önce Madame de Staël ölmüştü. Hasta muhafızları Matmazel Mars'ı ıslıklıyorlardı. Büyük gazeteler küçücüktü. Sayfaların boyu ufaltılmıştı ama özgürlük büyüktü. Le Constitutionnel gazetesi meşrutiyetçiydi. La Minerve gazetesi Chateaubriand'a Chateaubriand diyordu. Bu T, burjuvaları büyük yazarın arkasından pek güldürüyordu. Satılmış gazetelerdeki satılmış gazeteciler 1815 sürgünlerine hakaret ediyorlardı. David'in sanatı kalmamıştı, Arno'nun nüktedanlığı tükenmişti, Carnot'un doğruluğu yok olmuştu, Sol hiçbir savaşı kazanmıştı, Napolyon'un artık dehası olmadığı bir gerçekti. Herkes biliyordu ki sürgündeki bir kimseye postayla yollanan mektup eline pek seyrek geçiyordu. Bunları yok etmek polisin kutsal ödeviydi. Bu olay hiç de yeni değildi. Sürgüne gönderilen Descartes bundan yakınmıştı. David bir Belçika gazetesinde şaka yollu kendine gönderilen mektupların eline geçmediğini yazdığında bu olay kralcı gazetelerin pek hoşuna gitti. Bu vesileyle sürgünle alay ettiler. Kral katilleri ya da oy verenler demek, düşmanlar ya da müttefikler demek, Napolyon ya da Bonaparte demek iki insanı bir uçurumdan çok ayırıyordu. Sağduyu sahibi herkes kabul ediyordu ki devrimler çağını anayasanın ölümsüz yaratıcısı diye adlandırılan Kral 18. Louis ebediyen kapatmıştı. Yeni köprünün setinde 4. Henry heykelini bekleyen kaideye Redivivus kelimesini işliyorlardı. Dipnot, Latince yeniden doğan. Bay Piette, Teres Sokağı, No. 4'te krallığı sağlamlaştırmak için gizli görüşmelerde bulunuyordu. Sağın başkanları önemli oturumlarda Bako'ya yazmalı diyorlardı. Canel, O'Mahony, De Chapdelaine beyler, ileride su kıyısındaki suikast adını alacak olan kralın kardeşi tarafından kabul edilen durumun temelini atıyorlardı. Kara iğne de kendi yönünden suikast hazırlıyordu. De La Verdurie, De Trogoff'la baş başa konuşuyordu. Oldukça liberal fikirli Bay Decaz hüküm sürüyordu. Chateaubriand, Saint-Dominique sokağında, No. 27'deki evinde her sabah ayağında pantolon, terlik, kır saçları bir Hint kumaşıyla bağlı, gözleri bir aynaya dikili, önünde açık duran bir dişçi takımı, pencerenin önünde pek sevimli olan dişlerini karıştırır, bir yandan da katibi Bay Pilorga, anayasaya göre krallık eserine yeni metinleri yazdırırdı. Sözü geçen eleştiriciler Lafon'u Talma'ya tercih ediyordu. Bay Döfelets A diye imza atıyordu. Bay Hoffman Z diye imzalıyordu. Charles No diye Therese Aubert'i yazıyordu. Boşanma lağvedilmişti. Liselerin adı kolej olmuştu. Kolejliler yakalarında altın bir zambak çiçeği Roma kralı için dövüşüyorlardı. Dipnot, zambak Fransa krallarının amblemidir. Roma kralı da Napolyon'un oğluna verilen ünvandır. Sarayın polis teşkilatı prenses hazretlerine Orlean dükünün her yerde teşhir edilen resmini ihbar ediyorlardı. Orlean dükü, huzar sınıfı süvari tüm generali üniformasıyla, dragon sınıfı süvari tüm generali üniforması içindeki Berry dükünden daha yakışıklıymış. Olacak şey değil. Paris şehri masrafını vererek Envalid kubbesini yaldızlatıyordu. Ciddi kimseler şu ya da bu fırsatta Bay de Trenklag'ın nasıl davranacağını düşünüyorlardı. Bay Clausel de Montal pek çok noktada Bay Clausel de Cussargues'dan ayrılıyordu. Bay de Salaberry hoşnut değildi. Komedi aktörü Molière'in kabul edilmediği akademinin üyesi komedi aktörü Picard, Odeon'da çifte fleberleri oynatıyordu. Tiyatronun alın taşında harflerin koparılmış olmasına rağmen İmparatoriçe'nin tiyatrosu ibaresi açık açık hala okunuyordu. Ahali Cugny de Montarlo'nun ya lehindeydi ya aleyhinde. Fabvie suikastçıydı, Bavo devrimciydi. Pellissier kitabevi sahibi Voltaire'in bir baskısını, akademi üyesi Voltaire'in eserleri adıyla yayımlıyordu. Müşteri çeker diyordu Bön yayıncı. Genel kanaate göre Bay Charles Loyson, yüzyılın dehası olacaktı. Haset ona dişlerini batırmaya başlıyordu, bu da zafer belirtisiydi. Hakkında mısralar yazılıyordu. Losyon uçarken bile ayakları olduğu anlaşılır. Kardinal Feş istifaya yanaşmadığından Lyon Diyakosu'nu Amazi Başpiskoposu Bay de Pen yönetiyordu. Bugün generalliğe yükselmiş olan Yüzbaşı Dufour'un muhtırası üzerine İsviçre ile Fransa arasında Drap Vadisi çekişmesi başlamıştı. Tanınmayan Saint-Simon en yüce rüyasını kuruyordu. Bilimler Akademisi'nde ünlü bir furye vardı ki sonraki kuşaklar unutmuştur. Bilmem hangi tavan arasında bilinmeyen bir furye vardır ki gelecek çağlar onu hatırlayacaktır. Lord Byron belirmeye başlıyordu. Milvoy'un bir şiirindeki bir not onu Fransa'ya şu sözlerle tanıtıyordu. Lord Baron diye biri. David Dange mermeri yoğurmayı deniyordu. Rahip Caron, Feuillantin çıkmasındaki papaz okulu öğrencileriyle yaptığı samimi toplantıda Felicite Robert adındaki tanınmamış bir rahibi göklere çıkarıyordu. Bu rahip daha sonra Lamennais oldu. Bir nesne yüzen bir köpeğin çıkardığı gürültüyle sen ırmağı üzerinde tütüyor, şıpırdıyordu. Tuileri Sarayı'nın pencereleri altında Kral Köprüsü'nden 15. Louis Köprüsü'ne gidip geliyordu. Pek işe yaramaz bir araçtı bu, oyuncak gibi bir şey. Hayal yaratıcı bir mucidin rüyası, bir ham hayal buharlı bir gemi. Parisliler bu lüzumsuz şeye ilgisizce bakıyorlardı. Bay de Vaublanc, hükümet darbesiyle, fermanla, hizipçilerle enstitüyü ıslah etmiş, birçok akademi üyesi yaratmışken, onları o mevkiye getirdikten sonra kendisi buna erişemedi. Saint-Germain mahallesi de, Marsan pavyonu da, polis müdürü olarak dindarlığından dolayı Bay Delavoy'u istiyorlardı. Duitreux ile Recamier, İsa'nın tanrılığı yüzünden tıbbi okulunun amfisinde kavgaya tutuşmuşlar, hatta yumruklaşacak gibi olmuşlardı. Cuvier, bir gözü Tevrat'ın yaratılış bölümünde, bir gözü tabiatta, taşıllarla metinleri bağdaştırıp yobazlara yaranmaya çalışıyordu. Parmentier'in hatırasının değerli koruyucusu Bay François de Neufchâteau, patatese yer elması denilmesi için binlerce çaba gösteriyor, başarıya ulaşamıyordu. Eski piskopos, eski konvansiyon meclisi üyesi, eski senatör Rahip Grégoire, kralcıların tartışma yazılarında alçak Grégoire durumuna geçmişti. Kullandığımız bu durumuna geçmişti deyimini Bay Roger Collard yeni bir deyim olarak bildirmişti. Zena Köprüsü'nün 3. kemerinin altında Blücher'in köprüyü havaya uçurmak üzere açtığı mayın deliğini kapamak için 2 yıl önce konulan taşı beyazlığından tanımak mümkündü. Bir adam Artois Kontu'nun Notre Dame'a girdiğini görünce yüksek sesle "Allah belasını versin, Bonaparte'la Talma'nın kol kola Bal Sauvage'a girdiklerini gördüğüm zamanları arıyorum" dediği için mahkemeye veriliyordu. Ortalığı karıştırıcı sözler için 6 ay hapis. Hainler pervasızca dolaşıyorlardı. Bir savaşın arifesinde düşman tarafına geçen adamlar mükafatlarından bir şey gizlemiyorlardı. Zenginlikle itibarın arsızlığında utanmadan gün ışığında geziniyorlardı. Ligne ile Quatre Bras asker kaçakları, ücretli ihanetlerinin bozuk kıyafeti içinde, krallığa olan bağlılıklarını çırılçıplak ortaya seriyorlardı. İngiltere'de ayak yollarının iç duvarlarına yazılı olan "Please adjust your dress before leaving" sözlerini unutmuş görünüyorlardı. Dipnot, lütfen dışarı çıkmadan elbisenizi düzeltiniz. İşte bugün unutulmuş olan 1817'den karma karışık arta kalanlar. Bütün bu özellikleri tarih ihmal eder. Başka türlü de yapamaz çünkü sonsuzluğun istilasına uğrardı. Halbuki haksız olarak küçük denen bu ayrıntılar faydalıdır. İnsanlık tarihinde küçük olay yoktur, bitkilerde küçük yaprak olmadığı gibi. Yüzyılların yüzü yılların yüzünden meydana gelir. Bu 1817 yılında dört genç Parisli güzel bir oyun oynadılar. 2. Çifte dörtlü. Bu Parislilerin biri Toulouse'dan, biri Limoges'dan, üçüncüsü Cahors'dan, dördüncüsü Montauban'dandı. Ama öğrenciydiler, öğrenci demek Parisli demektir. Paris'te okumak, Paris'te doğmak demektir. Bu delikanlılar silik kişilerdi, benzerlerini herkes görmüştür. Rastgele dört örnek, ne iyi ne kötü, ne bilgin, ne cahil, ne dahi, ne de aptal. 20 yaş denen o sevimli Nisan'ın güzelliğindeydiler. Herhangi dört Oscar'dılar, çünkü o devirde Arthur'lar daha ortada yoktu. Onun için Arabistan'ın bütün buhurlarını yakın derdi şarkı. Oscar ilerliyor Oscar, onu göreceğim. Ossian'a mensuptular. Zarafetleri İskandinav'dı, Kaledonyalıydı, halis İngiliz tipi daha sonra değer kazanacaktı. Arthur'ların ilki Wellington-Waterloo savaşını daha yeni kazanmıştı. Bu Oscar'ların adı, biri Felix Tholomyès, Toulouse'lu, öbürü Listolier, Cahors'lu, ötekisi Fameuil, Limoges'lu, sonuncusu Blachevelle, Montauban'lı. Her birinin de bir sevgilisi vardı elbette. Blachevelle favoriyi seviyordu. İngiltere'ye gittiğinden bu adla çağrılıyordu. Listolier, Dalia'ya bayılıyordu. O da savaş adı olarak bir çiçek adı almıştı. Fameuil, Zefine tapıyordu. Tholomyès'in Fantini vardı, takma adı Blond'tu, güneş renkli güzel saçlarından ötürü. Favorit, Dalia, Zefin, Fantin, dört sevimli kızdı, mis kokulu, neşeli. Hala bir parça işçiydiler, dikiş iğnelerini bütün bütün bırakmamışlardı. Geçici aşklarla rahatları kaçmıştı ama gene de yüzlerinde çalışmanın verdiği sükunet, ruhlarında da kadının ilk hatasından arda kalan dürüstlük çiçeği vardı. Dördünden birine genç diyorlardı. Çünkü en küçükleriydi. Birine koca karı diyorlardı. Koca karı 23 yaşındaydı. Hiçbir şeyi gizlememek için söyleyelim. İlk üç tanesi daha ilk umut kırıklığına uğramış olan sarışın Fantine göre daha tecrübeli, daha tasasızdılar, hayatın gürültüsüne daha çok kapılmışlardı. Dalia, Zefin, hele Favorit için aynı şey söylenemezdi. Onların daha yeni başlayan romanlarında birden çok bölüm vardı. Birinci bölümde adı Adolf olan aşık, ikincisinde Alphonse, üçüncüsünde Gustav oluyordu. Yoksullukla süslenmek merakı uğursuz iki yol göstericidir. Biri azarlar, öteki iltifat eder. Güzel halk kızları her ikisinin de ayrı ayrı kulaklarına fısıldadıklarını duyarlar. İyi korunamayan bu kimseler her lafı dinlerler. Bu yüzden de düşerler. Kendilerine atılan taşlara hedef olurlar. Herkes onları lekesiz, erişilmez olanın ihtişamıyla suçlar. Yazık! Ya Jungfrau'nun karnı açsa? Dipnot: Alplerin en yüksek, tırmanılması güç tepelerinden biri olan Jungfrau, Almanca'da genç kız anlamına gelir. Favorit, İngiltere'ye gidebildiği için Dalia ile Zefin'in hayranlığını çekiyordu. Pek genç yaşta kendi evi olmuştu. Babası sert, kaba, atıp tutan yaşlı bir matematik öğretmeniydi. Evli değildi, yaşına rağmen hayatını kazanmak için evinde ders vermek zorundaydı. Bu öğretmen gençliğinde bir gün genç bir hizmetçi kızın eteğinin ocağın kül siperine takıldığını gördü. Bu kaza yüzünden aşık oldu. Bunun sonucu olarak Favorit doğdu. Arada sırada babasına rastlardı, selamlaşırlardı. Bir sabah sahte sofu kılıklı bir yaşlı kadın Favorit'in evine gelmiş, "Beni tanımıyor musunuz küçük hanım?" demişti. "Hayır, ben senin annenim." Sonra dolabı açmış, yemiş içmiş, yatağını getirtmiş, yerleşmişti. Homurdanan, sert tabiatlı, dindar anne favoritle hiç konuşmuyordu. Saatlerce tek kelime söylemeden oturuyor, sabah, öğle, akşam dört kişilik yemek yiyor, kapıcıya misafirliğe gidip kızını çekiştiriyordu. Dalia'yı, Listolia'yı, belki başkalarına, averiliğe sürükleyen pek güzel pembe tırnakları olmasıydı. Bu tırnakları nasıl işletmeliydi? Faziletli kalmak isteyen kimse ellerine acımamalıdır. Zefine gelince, o da Famu'yu canlı, okşayıcı bir şekilde "evet efendim" diyerek elde etmişti. Delikanlılar arkadaş olduklarından genç kızlar da dost oldular. Bu çeşit aşklar daima bu tür arkadaşlıklarla katmerlenir. Akıllı uslu olmak başka, filozof olmak başka şeydir. Bunu da şu ispatlar. Bu küçük uygunsuz aileler üzerine ihtiyat kaydı koyarak söyleyelim. Favorit, Zefin, Dalia filozof kızlardı. Fantin ise akıllı uslu bir kız. Uslu mu diye sorulabilir. Ya Ptolemies? Hazreti Süleyman aşkın da aklın bir parçası olduğu cevabını verirdi. Biz sadece Fantin'in aşkının ilk aşk, tek aşk, sadık aşk olduğunu söylemekle yetiniyoruz. Dördü içinde yalnız bir kişinin sen diye konuştuğu tek kızdı. Fantin denebilir ki halk topluluğunun derinliklerinde yetişen kimselerdendi. Toplum karanlıklarının dibine varılamaz derinliklerinden çıkmıştı. Alnında adsızlığın, bilinmezliğin işareti vardı. Montreuil-sur-Mer'de doğmuştu. Hangi ana babadan kim bilebilir? Ne anasını ne babasını kimse tanımamıştı. Adı Fantin'di. Niçin Fantin? Onun bir başka adı olabileceğini hiçbir zaman kimse düşünmemişti. Doğduğunda direktuar yönetimi daha yaşıyordu. Soyadı yoktu çünkü ailesi yoktu. Vaftiz adı yoktu çünkü kilise yoktu. Sokakta küçücük, yalın ayak giderken ona rastlayan ilk yolcunun aklına estiği adla adlandırılmıştı. Yağmur yağınca alnına bulutların suyu döküldüğü gibi bu ad da onun olmuştu. Ona küçük Fantin dediler. Kimse daha fazlasını bilemiyordu. Bu insan varlığı hayata böylece gelivermişti. 10 yaşına basınca Fantin şehirden ayrıldı. Yakındaki çiftçilerin yanında çalışmaya başladı. 15 yaşında servet aramak için Paris'e geldi. Çok güzeldi, dayanabildiği sürece temiz kaldı. Güzel dişleri olan bir sarışındı. Çeyizi altınlar, incilerdi. Ama altın kafasıydı, inciler de ağzında. Yaşamak için çalıştı, sonra gene yaşamak için sevdi. Çünkü kalbinde açlığı vardır. Ptolemies'i sevdi. Delikanlı için geçici aşk, kız için ihtiras. Öğrencilerin, işçi kızların kaynaşmalarıyla dolu, öğrenci semti Quartier Latin'in sokakları bu rüyanın başlangıcını gördüler. Bunca maceranın bağlanıp çözüldüğü Pantheon tepesinin dolambaçlı yollarında Fantin uzun zaman Ptolemies'ten kaçmıştı. Ama daima ona rastlayacak şekilde kaçmıştı. Aramaya benzer bir kaçınmak vardır. Neyse, çoban türküsü tamamlandı. Blachevelle, Listolier, Fameuil'in meydana getirdiği topluluğun başı Ptolemies'ti.